Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölümde yine oldukça trajik ve vahşi bir olaydan bahsedeceğiz. Aslında bahsedeceğimiz vakayı ilgi çekici hale getiren şeyin yaşanan cinayetin yanı sıra katilin tavırları ve herkesten daha iyi olduğunu düşündüğü için yapmaya çalıştığı akıl oyunları olduğuna da şahitlik edeceğiz bir yandan. Vakayı anlatmaya başlarken sizlere tanıtmak istediğim ilk isim Lauren Giddings. 18 Nisan 1984'te Tacoma Park, Maryland'de doğan Lauren, Karen ve Bill Giddings çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya geldi. Kathleen ve Sarah adında iki küçük kız kardeşi olan Lauren çok sevgi dolu bir çocuktu. Hayvanları, özellikle de Butterbean adlı köpeğini çok seviyordu. Genel olarak oldukça kibar ve arkadaş canlısı olan Lauren aynı zamanda da başarılı bir çocuktu. Okuldaki derslerinde, sporda ve sosyal yaşantısında genel olarak her şey yolunda olurdu onun için. Lauren liseyi bitirdikten sonra başlangıçta tıp fakültesine gitmek istiyordu. Ancak sonrasında bu fikirden vazgeçerek hukuk okumaya karar verdi. Ve bu yolculuğuna kamu avukatı olmak gibi de spesifik bir hedefle başladı. Üniversite için ailesinin yanından ayrılacaktı ama yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde kalmaya devam etmek istediğine karar verdi. Böylece Atlanta'nın hemen dışında Georgia'da bulunan ve küçük bir kadın liberal sanat okulu olan Agnes Scott College'a kaydoldu. Burada siyaset bilimi alanında ana dal ve dini çalışmalar alanında da yan dal yaparak 2006 yılında mezun oldu. Lauren 2007 yılında hukuk alanında staj yapabilmek için Atlanta'da yer alan bir hukuk firmasına başladı. Burada aynı firmada avukat olarak çalışmakta olan bir adamla tanıştı. David Van Diver adındaki bu adam o sıralar 43 yaşındaydı ve Lauren'dan tam 20 yaş büyüktü. Ancak bu büyük yaş farkı her ikisi için de bir sorun teşkil etmedi ve ikili Eylül 2007'de çıkmaya başladılar. Çok iyi anlaşıyorlardı ve birbirlerini çok seviyorlardı. Hatta planlarına göre Lauren hukuk fakültesini de bitirip mezun olduktan sonra David'in yanına Atlanta'ya taşınacaktı. Ağustos 2008'e gelindiğinde Lauren artık 24 yaşındaydı ve hukuk diploması alabilmek için Macon, Georgia'daki Mercer Üniversitesi'ne kaydoldu. Burada öğrenciyken genelde kendisi gibi Mercer Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kalmakta olduğu Barrister's Hall adlı bir apartman kompleksinde yaşamaya başladı. Lauren burada da gayet kolay bir şekilde arkadaş edinebilmişti ve her zaman olduğu gibi ortama uyum sağlamakta yine hiç zorlanmamıştı. Hatta aynı apartman kompleksinde kaldıkları ve diğer insanların pek de iletişim kurmak istemedikleri bir kişiyle daha arkadaştı kendisi. Bahsettiğim kişi ise Lauren'la aynı sene okula başlamış olan ve yine Mercer Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci olan Stephen Mark McDaniel. Stephen'dan da biraz bahsedecek olursam, kendisi 9 Eylül 1985'te Mark ve Glenda McDaniel çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Ve Atlanta'nın bir banliyösü olan Lilburn'de büyüdü. Stephen son derece zeki ve çok sayıda ilgi alanı olan bir çocuktu. Star Wars ve Yüzüklerin Efendisi izlemeyi, macera ve tarih alanındaki kitapları okumayı ve samuray filmlerini de çok severdi. 13 yaşına kadar kilise korosunda alto olarak yer aldı. Ayrıca Stephen küçüklüğünden beri aşırı derecede düzenliydi. Ancak düzen ve temizliği o kadar kafaya takıyordu ki bu artık bir takıntı haline almıştı. Hatta ailesi onunla şakalaşırken ona bu konuda bir lakap takarak Bay Temiz demeye başlamışlardı. Stephen'ın bu takıntılı hali çocukluğundan sonra da ilerleyen yıllarda hayatının büyük bir bölümünde de devam etti. Az önce de söylediğim gibi Stephen sadece 13 yaşına kadar kilise korosundaydı. Ancak korodan ayrıldıktan sonra da kiliseyle ilişkisini hiçbir zaman kesmedi. Dine oldukça bağlı biriydi ve hatta diğer insanların da kendisi gibi inançlarını uygulama fırsatı bulabilmelerini istediği için Georgia'yı dolaşarak ibadet yerlerini restore eden bir gruba katıldı. Lisede başarılı bir öğrenci sayılabilecek olan Stephen, 2004 yılında liseden mezun olduktan sonra Mercer Üniversitesi'nde bir burs kazandı ve lisans eğitimi boyunca işletme alanında uzmanlaştı. Buradan mezun olduktan sonra ise yine aynı üniversitede hukuk fakültesinde okumaya başladı. Küçüklüğünden beri Abraham Lincoln ve Thomas Jefferson gibi isimlere hayranlık duyan Stephen, kendini politik olarak oldukça muhafazakar biri şeklinde tanımlıyordu. Oldukça içine kapanık bir yapısı olan Stephen çoğunlukla odasında vakit geçiriyordu ve bu süre zarfında da çok çalışıyordu. Üniversite hayatı boyunca her yıl mümkün olduğunca fazla ders alıyordu ve aynı zamanda da Federalist Topluluğun Mercer'deki bölümünde de üye olarak rol almaktaydı. Stephen ve Lauren'ın ortak noktaları olan bir başka durum da bu topluluktu. Çünkü Lauren da bu topluluğun bir üyesiydi Stephen gibi. Söz konusu topluluktan da kısaca direkt onların kendilerini tanımladıkları şekilde bahsetmek istiyorum. Anayasada yer alan sınırlı hükümet ilkelerinin adil bir şekilde ele alınmasını sağlamak isteyen bir grup hukuk öğrencisi tarafından 1982 yılında kurulan Federalist Topluluk, vatandaşların kendileri ve toplum için en iyi seçimleri yapabileceğine inanan ve güvenen 60 bin avukat, hukuk öğrencisi, akademisyen ve diğer bireylerden oluşan bir örgüt. Lauren ile Stephen da hukuk fakültesinde geçirdikleri süre boyunca bu topluluğun bir parçası olmaya devam ettiler. Hatta üniversitedeki son yıllarında Lauren derneğin başkanı, Stephen ise başkan yardımcısıydı. Şimdi tekrar bu bahsettiğimiz iki gencin başka hukuk öğrencileriyle birlikte yaşamakta oldukları Barristers Hall'a geri dönelim istiyorum. Dağınık duran kıvırcık saçlara sahip, yaklaşık 1.80 boylarında olan ve her zaman yorgun gibi görünen Stephen, az önce de bahsettiğim gibi içine kapanık biriydi ve dolayısıyla da çok fazla arkadaşı yoktu. Hatta bırakın arkadaşı olmayı, Barristers Hall'da kalan birçok kişi onun biraz tuhaf olduğunu düşündükleri için onunla en ufak bir samimiyet kurmaya dahi pek yanaşmıyorlardı. Ancak Lauren böyle değildi. Stephen'a karşı da her zaman olduğu gibi nazik davranıyordu. Onu koridorda gördüğü zamanlarda sohbet ediyordu, onunla konuşuyordu ve dost canlısı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyordu. Ama bu arkadaşlık bir şeyler paylaşacağımız türden bir arkadaşlık değildi. O türde bir samimiyetleri yoktu yani. Ancak anlaşılan o ki Stephen bu arkadaşlığı kendi kendine fazlasıyla yanlış yorumlamıştı. Çünkü 2008 yılında yaşamakta oldukları apartman kompleksine taşınmalarından beri birden fazla kez Lauren'a çıkma teklif etmişti. Lauren tabii ki bu teklifleri onu kırmamaya özen göstererek nazikçe geri çevirdi. Çünkü bildiğiniz üzere Lauren'ın zaten bir süredir görüşmekte olduğu biri vardı. 26 Haziran 2011'de Lauren'ın erkek arkadaşı David Kaliforniya'da bir golf gezisindeyken Lauren'dan bir e-posta aldı. Lauren az önce garip bir konuşma yaptım diyerek başladığı e-postada bir arkadaşının ikisinin ilişkileri hakkında fazla derin ve detaylı sorular sorduğunu anlatıyordu. Ancak asıl endişe verici kısım burası değildi. Çünkü Lauren'ın yazdığına göre Perşembe günü biri onun dairesine girmeye çalışmıştı. Fakat kendisi bunu yapanların çevredeki serseriler olduğunu düşündüğü için bu konuda pek de endişeli gibi görünmüyordu. David bu e-postayı aldığı sırada zaten Georgia'ya dönmek üzere havaalanına doğru gidiyordu. O yüzden o an cevap vermedi. Ki zaten yüz yüze konuşmalarına daha iyi olacağını düşünüyordu. Ancak ne yazık ki öyle olmadı. Çünkü söz konusu e-posta Lauren'dan haber alınabilen son zamanı ifade ediyordu. O andan itibaren kimse Lauren'a bir daha ulaşamadı. Mayıs 2011'de Mercer Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra öğrencilerin avukatlık sertifikalarını alabilmeleri için Georgia Baro sınavını geçmeleri gerekiyordu. Bu nedenle Lauren da aynı fakültedeki birçok arkadaşının yaptığı gibi o yılın Haziran ayını odasında kapanıp ders çalışarak geçirmeyi planlıyordu. Zaten ailesine ve yakın arkadaşlarına da bu şekilde yapacağına dair haber vermişti. Telefonlarına ve mesajlarına her zaman olduğu kadar hızlı bir şekilde geri dönmemesi durumunda endişelenmemelerini, çünkü sürekli ders çalışıyor olacağı için yoğun olacağını söylemişti. Ancak her ne kadar Lauren endişelenmemelerini söylediyse de 29 Ağustos tarihine gelindiğinde artık Lauren'dan yaklaşık 4 gündür haber alınamıyordu. Ve Lauren'ın ilkokuldan beri tanıdığı Katie isimli arkadaşı artık ciddi bir biçimde endişelenmeye başlamıştı. Bu nedenle öncelikli olarak Lauren'ın ailesiyle ve diğer arkadaşlarıyla iletişime geçmeye başladı. Ancak herkes aynı durumdaydı ve kimse günlerdir ondan haber alamıyordu. Lauren en son az önce bahsetmiş olduğum e-postayı atarak David'le iletişime geçmişti ve sonrasında sanki birdenbire dünyayla bütün bağlantısı kesilmişti. Lauren en son canlı gören kişiler de onu en son cumartesi günü görmüşlerdi. Onu o gün gören kişilerin anlattıklarına göre Lauren cuma akşamı bir şeyler içmek ve müzik dinlemek için birkaç arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıktan sonra geceyi bir arkadaşının evinde geçirerek sabah oradan ayrılmıştı. Sonrasında ise Macon County Club'a giderek biraz yüzdü ve havuz kenarında vakit geçirdi. Akşam saat 18.30 sularında ise bir fast food restoranından yiyecek bir şeyler alarak kendi dairesine döndü. Buradan sonra bir daha kimse onu ne görebildi ne de ona ulaşabildi. Lauren'ın kız kardeşi Caitlin onun hukuk fakültesinden arkadaşı olan Ashley'i arayarak ondan Lauren'ın dairesini kontrol etmesini istedi. Ashley kendinden istenileni yaptı ancak kapıyı açan olmadı. Kapı kilitliydi ve Lauren'ın arabası da dışarıda park edilmiş bir şekilde durmaktaydı. Çarşamba akşamı Lauren'ın bir başka çocukluk arkadaşı olan Lori ise Macon polisini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Yani aslına bakarsanız ülkenin birçok farklı yerinden Lauren'ı tanıyan birçok insan endişeleniyordu ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Lori'nin ihbarı üzerine bir polis memuru saat 23.00 sularında Barrister's Hall'a gitti. Ancak daireye zorla girildiğine ya da herhangi bir tehlikeli durum olduğuna dair bir iz yoktu. Bu nedenle polis memuru bir şey yapmadı. Daha sonra Ashley'nin aklına Lauren'ın yedek anahtarının yerini bildiği geldi. Ve aynı yerde yaşayan küçük bir arkadaş grubuyla birlikte içeri girdiler. Lauren'ın cep telefonu, cüzdanı, anahtarları ve bilgisayarı gibi birçok kişisel eşyası evdeydi. Ancak Lauren ortalarda yoktu. Bu arada bahsettiğim arkadaş grubu eve girdikten sonra Stephen de onlara katıldı. Ve doğal olarak o sırada orada bulunan insanlar bunun tuhaf olduğunu düşündüler. Lauren'ın telefon şarjı da bitmişti bu arada. Bu yüzden arkadaşları telefonu şarja taktılar. Ve en son cumartesi günü telefonun aktif bir şekilde kullandığını gördüler. Artık Lauren'ın 4 gündür resmen kayıp olduğunu anladıkları için de tekrar 911'i aradılar ve üniversite bünyesindeki 2 polis memuru olay yerine geldi. Gelen polis memurları odadaki öğrencilerle konuşup durumu anladıktan sonra Macon Polis Departmanı'ndan yardım istediler ve yardıma bir diğer başka memur geldi. Bu memur geldiğinde saat 12.52 idi. Memurlar öğrencilerle birlikte bütün apartman kompleksini ve kütüphaneleri aradılar ancak Lauren'dan hiçbir iz yoktu. Bunun üzerine polis memurları gece saat 3 sularında oradan ayrıldılar ve sabah saat 9'da Lauren'ın kaybolmasıyla ilgili resmi bir soruşturma başlattılar. Soruşturma başlatılalı daha bir saat bile olmamışken apartman kompleksinin yakınlarını arayan iki dedektif apartman kompleksinin hemen sol tarafındaki çöp kutularının bulunduğu alandan çok ağır bir koku geldiğini fark ettiler. Ne olduğunu tahmin edebildikleri bu ağır kokuyu takip ettiklerinde çöp kutularının içinde yer alan siyah bir poşet dikkatlerini çekti. Biraz incelediklerinde bu siyah poşetin içinde bir insan gövdesinin bulunduğunu gördüler. Uzuvları ve kafası olmayan bu gövdenin üzerinde koşu şortundan başka hiçbir kıyafet yoktu. Çöp kutusundaki ceset dedektifler tarafından bulunduğu sırada bir yandan da gazeteciler Lauren'ı tanıyan ve aynı çevrede yaşayan insanlarla röportaj yapıyorlardı. Ve röportaj yapılan bu kişilerden biri de Stephen McDaniel'da. Stephen bu röportajın yaklaşık ilk 1,5 dakikasında çok sakindi. Oldukça konuşkandı ve Lauren'ın nerede olabileceğiyle ilgili tahmin yürütmeye çalışıyordu. Onun sık sık koşuya çıktığını ve koşu sırasında kaçırılıp kaçırılmadığını merak ettiğini söylüyordu. Tavırları bu sırada oldukça rahat gözükse de sürekli olumsuz anlamda başını sağa sola sallıyordu. Beden dili analizi konusunda uzman değilim ancak bildiğim kadarıyla insanlar söyledikleri şeyleri bilinçaltında onaylamadıkları zamanlarda bu tarz hareketler yapıyorlar. Bu arada Stephen'ın rahat gözüken tavırları kısa süre içinde değişti. Bu değişiklik tam olarak gazetecinin bir ceset bulunduğunu söylediği sırada oldu. Ve Stephen'ın ruh hali gözle görülür şekilde tam tersi bir hal aldı. Bulunan ceset henüz kimliklendirilmemiş olsa da Stephen bulunan gövdenin Lauren'a ait olduğundan emin bir şekilde konuşuyordu. Çok gergin olmasının yanı sıra ağlamaklıydı da ve röportajı yapan gazeteciye biraz oturması gerektiğini söyleyerek hemen oradaki bir kaldırıma oturdu. Yaklaşık 20 dakika sonra gazetecinin yanına geri dönen Stephen röportajına kaldığı yerden devam etti. Lauren'ın 24 Haziran Cuma akşam ve Cumartesi günü yaptığı şeylerden bahsetti. Bir önceki gece arkadaş grubuyla Lauren'ın dairesine girdiklerinde neler bulduklarını anlattı. Ancak bunlardan bahsederken Lauren'ı en son ne zaman gördüğü detayından hiç bahsetmedi. Ayrıca bahsettiği bir başka konu da Lauren'ın birinin onun dairesine girmeye çalıştığını düşünmesiydi. Stephen Lauren'ın bunu Atlanta'daki bir arkadaşına yazdığını söyledi. Ancak Lauren'ın erkek arkadaşına yazmış olduğu bu mailin içeriğini Stephen'ın tam olarak nasıl bildiğini bilemiyoruz. Söz konusu röportaj yayınlandığında insanlar Stephen'ın bir cesedin bulunduğu haberini aldıktan sonraki ağlamaklı tavırlarına rağmen hiç gözyaşı dökmemesini ve kısa süre içinde röportaja geri dönerek sorulara tutarlı cevaplar vermeye başlamasını garipsediler. Bu arada Perşembe günü Barrister Sol'da çöp günüydü. Yani aslında o gün bir çöp kamyonu gelerek cesedin de içinde bulunduğu çöpleri alması gerekiyordu. Ancak neyse ki Lauren'ın kayıp olmasıyla ilgili soruşturma ve bu nedenle gelen haberciler yüzünden yol kapalıydı. Ve gelen çöp kamyonu her zamanki gibi çöpleri alamadı. 6 Temmuz'da bulunan gövdenin Lauren'a ait olduğunun DNA testiyle kesinleştiğine dair bir basın toplantısı düzenlendi. Yetkililer bir yandan da Barrister Sol'da yaşayan insanları kapı kapı gezerek ziyaret edip evlerine bakıp bakamayacaklarını soruyorlardı. Stephen dışında kimse herhangi bir şekilde buna itiraz etmedi. Stephen başlangıçta bu fikre pek sıcak bakmadıysa da herkesin kendi evlerinin aranması için onay verdiğini öğrenince o da onay verdi. Ancak evini arayan dedektiflerin söylediklerine göre Stephen evi aranırken o kadar gergindi ki anormal derecede terliyordu. Ve evinin aranması bitene kadar yaklaşık 10 şişe su içmişti. Stephen'ın evinde bulunanlar aslında bu gerginliğinin nedenini açıklıyor. Evde yapılan ilk aramada büyük bir bıçak, bir samuray kılıcı, bir tüfek ve 2 adet de tabanca bulundu. Ayrıca kadavra köpekleri de bu evde tepki veriyorlardı. Köpeklerin Stephen'ın dairesinin dışı ve yatak odası dışında tepki verdikleri başka yerlerde Lauren'ın dairesinin dışı, evinin banyosu, Lauren'ın evinin altındaki boş daire ve binanın ortak çamaşır odasıydı. 30 Haziran günü Stephen cinayetten bağımsız bir hırsızlık suçu için sorgulanırken dedektifler ona Lauren hakkında da sorular sormaya başladılar. 2 saatlik sorgu sırasında Stephen'ın davranışları oldukça dikkat çekiciydi. Çünkü bu 2 saat boyunca vücudunu hiç oynatmadan oturmuştu. Sadece başını sağa ve sola çeviriyordu. Sorgu videosunun hızlandırılmış halinde paylaşacağım sizlerle ve o zaman ne demek istediğimi daha net anlayabileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten garip bir görüntü çünkü. Ayrıca dikkat çeken bir başka durum da Stephen'ın konuşma şekli. Sorgu boyunca önceki röportajdaki Stephen'dan adeta eser yok. Sürekli ya boş boş bakıyor ya da ne dediğini bilmiyormuş, kendinde değilmiş gibi kararsız cevaplar veriyor. Bu arada bu sorgu sırasında Stephen'ın davranışlarını lütfen aklınızda tutun. Çünkü ilerleyen dakikalarda bu konuya da tekrar değineceğiz. Stephen 1 Temmuz'da hırsızlık suçlamasıyla çıktığı mahkemede suçlu bulundu ve kefalet talebi reddedildi. Bu sırada da evini ikinci kez aramak için bir arama emri çıkartıldı. Bu arama sırasında ilk aramaya ek olarak beyzbol sopası, dizüstü bilgisayar, hard disk sürücüsü, bellek kartı okuyucusu, anahtarlar, bir adet günlük, temizlik için kullanılan bir sünger, bir çift kadın iç çamaşırı ve birkaç tane de makbuz bulundu. Stephen'ın arabası arandığında ise koltuğunda kurumuş kana benzeyen lekeler tespit edildi. Bu aşamadan sonra her şey çok hızlı ilerlemeye başladı. 12-21 Temmuz tarihleri arasında daire birden fazla kez arandığı ve bir yandan da bulgular incelendi. Stephen'ın evinde bulunan bir çift kadın iç çamaşırında Lauren'ın DNA'sına rastlandı. Evde bulunan belleklerde de 52 adet uygunsuz çocuk görüntüsü olduğu görüldü. Ayrıca Stephen'ın internet arama geçmişi de apayrı bir olaydı. Çünkü Lauren Giddings ismini defalarca kez aratmıştı. Birçok kez onun sosyal medya hesaplarına bakmıştı ve cesedin bulunduğu günde arama geçmişini nasıl kalıcı olarak silebileceğini aratmıştı internette. 2 Ağustos'ta Stephen'ı Lauren'ı öldürmekle suçlayan bir tutuklama emri çıkartıldı. Bu tutuklama emri aslında yeni ortaya çıkan bazı delillere dayanıyordu. Binanın ortak çamaşır odasında bulunan ve üzerindeki lekenin kan olduğu düşünülen bir çarşaftan alınan DNA örnekleri Lauren'ın DNA'sı ile uyumluydu. Yine aynı çamaşır odasında bulunan bir testerenin ambalajı da Stephen'ın evinde bulunmuştu. Ayrıca bu testerenin üzerinden alınan DNA örnekleri de Lauren'ın DNA'sı ile uyuyordu. Ve Stephen'ın evinde bulunan apartman kompleksinin ana anahtarı da vardı ki bu da demek oluyor ki Stephen istediği zaman istediği daireye girebilirdi. Tüm bunların yanı sıra Lauren'ın evindeki banyonun tavanı, duvarları ve banyoda yer alan küvet luminole reaksiyon gösteriyordu. Luminol'den önceki bölümlerde de bahsetmiştim ancak genel olarak özetleyecek olursam luminol adı verdiğimiz karışım karanlık bir ortamda bir yüzeye püskürtüldüğünde eğer öncesinde o ortamda kan vardı ancak silindiyse bile yine de kandaki demir iyonlarıyla tepkime vererek mavi bir ışıma yapıyor. Bu da demek oluyor ki Lauren'ın banyosunun neredeyse her yerinde kan vardı. Ancak birisi sonradan orayı temizlemişti. 3 Ağustos'ta Stephen cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıktı ve suçsuz olduğunu savundu. Bu arada bir yandan da evinde bulunan bellekteki görüntüler nedeniyle çocuğun cinsel istismarıyla da suçlanıyordu. Ancak Stephen bu suçlamaları da kabul etmedi ve kefaleti 850 bin dolar olarak belirlendi. 21 Şubat 2013'te savcılık davada idam cezası istemeyeceklerini açıkladı. 21 Nisan 2014'te ise duruşmaya bir hafta kala Stephen cinayet suçunu kabul etti ve mahkemeye çıkmama kararı aldı. Bu sırada yapılan itiraf anlaşması gereği de öldürüldüğü gece Lauren'a neler olduğunu anlatmayı kabul etti. Bu anlaşma sonucunda o sırada 28 yaşında olan Stephen ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve şartlı tahliye için uygun olabileceği en erken yıl da 2041 yılı olarak belirlendi. Şimdi gelelim hepimizin merakla beklediğini düşündüğüm o soruya. Lauren'a ne oldu? Stephen'ın verdiği ifadeye göre cinayet gecesi Stephen önce bir çubuğun ucuna bağladığı kamerayı Lauren'ın dairesinin camına uzatarak onun evdeki hallerini kaydetti. Gece saat 4.30 sularındaysa maske ve eldiven takarak kendisinde bulunan binanın ana anahtarıyla Lauren'ın dairesine girdi. Bu arada Stephen Lauren'ın cinsel saldırıda bulunduğunu kesinlikle reddediyordu. Daireye girdikten sonra bir süre Lauren'ın uyumasını seyretti ancak Lauren zeminin gıcırdadığını duyarak uyandı. Karşısında Stephen'ı görünce de haliyle afalladı ve korktu. Stephen'a gitmesini söyledi ancak o sırada Stephen yatağa atlayarak onu boğmaya başladı. Lauren karşı koymaya çalışıyordu ve boğuşmaya başladılar. Hatta bu sırada birlikte yataktan düştüler. Ancak ne yazık ki bu boğuşma Lauren'ın Stephen tarafından elle boğularak hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bunun üzerine Stephen kızın cansız bedenini alarak küvete yerleştirdi. Ardından da kendi dairesine döndü. Ertesi gün gece yarısı tekrar Lauren'ın dairesine dönerek sonrasında çamaşır odasında üzerine Lauren'ın DNA'sı ile bulunacak olan testere yardımıyla Lauren'ın cesedini parçalara ayırdı. Daha sonra da bu parçaları siyah çöp torbalarına koyarak kampüs çevresindeki çeşitli çöp kutularına dağıttı. Şubat 2018'de Stephen duruşma için dilekçe verdi ve bu duruşmada kendi kendini temsil etmek istedi. İddialarına göre duruşma öncesinde soruşturma boyunca anayasal hakları ihlal edilmişti. Çünkü kendisi daha önce bahsettiğim sorgu sırasında boş boş bakıyordu, kendine değil gibi davranıyordu ve tutarlı cümleler kuramıyordu. Ancak buna rağmen dairesinin aranabilmesi için izin alınmadan önce herhangi bir sağlık personeliyle görüştürülmemişti. Yani aklı dengesinin evinde yapılacak bir aramaya rıza gösterebilmek için uygun olmadığını savunuyordu. Avukatları ise bu savunma hattını takip etmede başarısız olmuşlardı. Ancak Stephen'ın tüm bu iddialarına rağmen yargıç yeni bir duruşma talebini reddetti. Ve Stephen'a verilen cezada herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Stephen hala cezasını çekmekte olduğu Georgia'daki Hancock Eyalet Hapishanesi'nden en erken 55 yaşındayken çıkabilecek. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını her zamanki gibi Suç Konusu adlı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Patreon üyeliği alarak da Instagram'dan paylaşmış olduğum görsellere ek olarak sorgu odası görüntülerini izleyebilir ve Patreon'a özel olarak gelecek yeni bölümleri de dinleyebilirsiniz. Bölümle ilgili düşüncelerinizi Instagram hesabındaki ilgili postun altında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.